Herkese merhaba. Bu dönem hayatınızda olan her şey belki de en büyük korkularınızı teyitliyor olabilir. Belki de en çok korktuğunuz şeyleri yaşarken buluyorsunuz kendinizi. Belki en çok sevip kaybetmekten korktunuz. Aşık olmaktan çekindiniz. Belki sevdiğiniz birinin rahatsızlığı, hastalığı, onu kaybetme korkusu en büyük korkunuzdu. Belki değersiz olduğunuzu düşünmenize neden olan başarısızlıklar, ilişkilerde olsun, işinizde olsun, başarısızlık diye adlandırdığınız şeyler. Kim bilir daha neler neler. En büyük korkularınızı yaşarken, deneyimlerken buluyor olabilirsiniz kendinizi. Bazen yaşadığımız olaylar bizim için bu şekilde yorumlanacak olaylar oluyor. Bazen de hakikaten olay bir kayıp, bir son, bir ayrılış olabiliyor. Kendi içimizde bunlara dair oluşturduğumuz yorumlar, hükümler var. İşte onlar tetikleniyor. İşte onlar teyitleniyor gibi hissediyoruz. İşte en çok korktuğum başıma geldi. Neyi teyitliyor? Neye inanmıştık? Neyin bizim tanımımız olduğuna karar vermiştik? Ne hükümler vermiştik kendimizle ilgili? İşimize dair bir başarısızlık yaşıyorsak, işte ben başarısızım. Başarısızsam değersizim, değersizsem sevilmeye değer değilim diyerek belki de değersizliğimizi teyit ettiğini düşünüyoruz yaşadığımız başarısızlığın. Bir kalp kırıklığı, bir ayrılık belki. Seçilmiyorum, değer verilmiyorum. Düşünceni, hükmünü teyit ediyor gibi gelebilir sana. İşte diyorsundur, ben de bundan korkmuştum. Korktuğun yerler kendi içinde zaten taşıdığın yerler. Derler ki kendimi yetersiz hissettiğim için çok şey yapıyorum. Fazlasını bile yapıyorum. Yine de değersiz hissediyorum. Problem de bu işte. Sen o yaptığın her şeyi, o fazlayı, o çoğu değersiz olduğunu hissettiğin için, düşündüğün için, öyle inandığın için yapıyorsun. Değersiz olduğun hissini çok fazla şey yaparak aslında dönüştüremezsin değerliğime. O davranış değersiz olduğunu hissettiğin, inandığın, düşündüğün yerden çıktığı için ancak değersiz olduğun düşüncesini teyitliyor. Çünkü onu baz alarak, onu esas alarak, ondan yola çıkarak yapılmış bir davranış o. Değersiz olduğunu hissettiğin için o kadar fazlasını yaptın. O yüzden o davranış değerli olduğunu hissettiremez artık sana. Değersiz olduğun hissinden yola çıkarak alınmış bir aksiyon olduğu için değersizlik hissinin gerçekliğini senin için teyitler sadece. Değersizlik hissini dönüştürmek, oradan davranarak çok fazlasını yapmak değildir. Değersizlik hissiyle kalmaktır. Çoğumuz bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Değersiz hissettiğimiz yer, bu sizin için yetersiz hissetmek olabilir, sevilmeye değmez olabilir. Bir sürü başka vardığımız hükümler var kendimizle ilgili. Bu bir his değildir. Değersiz hissediyorum kendimi. Aslında bir his değildir. Bir hükümdür, bir sonuçtur, bir yorumdur. Yaşadığımız başka duygular vardır. O duyguların sonunda o duyguları yorumlarız. Ve bu şekilde yorumlarız. Ait hissetmiyorum. Değersiz hissediyorum. Yetersiz hissediyorum. Bunların hiçbiri his değildir. Hisler bedenin sana verdiği sinyallerdir aslında. Duygu dediğimiz. O duyguları yoğun şekilde yaşadığımızda ve bir takım duyguları birlikte yaşadığımızda o duyguları ne anlama geldiği üzerinden anlamlandırmalara gideriz. Bu anlamlandırmalar bir sonuç, bir hükümdür. Ait olmamak bir his değildir. Vardığımız bir yargı, bir sonuç, bir hükümdür. yetersizim bir duygu değildir, bir hükümdür. Değersizim aynı şekilde bir duygu değil, hükümdür. Biz bunlara değersiz hissediyorum diyerek his zannediyoruz. His olduğu için de bu duyguyla kalmayı zannediyoruz. Duygunuzla kalın dediğin zaman insanlara değersizlik duygusu dediği adlandırdığı şeyle kalıyor. Ama aslında kendi hükmüne boyun eğmek oluyor. Duyguyla kalmak farklı bir şeydir. İkisini birbirinden ayırmak gerekir. Bunu bile çoğu zaman yapmayı bilmiyoruz. Değersizlik hissinde kal dediğinde kendimize verdiğimiz hükümle alın yazısı gibi kalıyoruz. Bu hükümler kendimize ait verdiğimiz hükümler. İnandığımız için de kaçıp zıttını kanıtlamaya çalıştığımız şeyler. Bir şeyi kanıtlamaya çalışıyorsanız, onun aksini kanıtlamaya çalışıyorsanız bir kere zaten onu kabul etmişsiniz demektir. Kabul etmişsiniz ki aksini kanıtlamaya çalışıyorsunuzdur. Zaten bildiğiniz bir şeyi kanıtlamaya çalışmazsınız. Değerli olduğunu hisseden insan değerli olduğunu kanıtlamaya çalışmaz. Değerli olduğunu bilir. Yeterli olduğunu bilen insan bunu kanıtlamaya çalışmaz. Yeterli olduğunu bilir. Bildiğimiz şeyleri kanıtlamaya çalışmayız. Ancak aksine inandığımız şeylerin zıttını kanıtlamak için uğraşırız. Şimdi değersiz hissetme veya değersizlik, yetersizlik içindeki bu inancını, hükmünü tetikleyen ve maalesef teyitlediğini hissettiğin olaylar yaşandığında mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde oradan çıkmak isteriz. Birisi bir sizden ayrılmak istedi, ilişkinizi bitirmek istedi. Bu arkadaşlık olsun, romantik ilişki olsun. Bu sizde değersizlik hissi yaratabilir. Ve bu his büyük bir kayıp yaratabilir. Birçok korkunuzu tetikleyebilir. Durumu dahi kabul etmek istemeyebilirsin. Kaybetmiş olmak, o insanın bitirmek istemesi ilişkiyi senin en derinden değersizlik, yetersizlik hislerini tetiklemiş, hatta teyitlemiştir senin gözünde. Bir işinde başarısız olmak, belki işten çıkarılmak, zaten kendi içinde boğuştuğun bu yetersizlik, değersizlik, başarısızlık duygularıyla, hükümleriyle seni baş başa bırakır. O yüzden böyle durumlar olduğunda elimizden geldiği kadar en hızlı şekilde oradan çıkmak isteriz. Ya tekrardan o insanla o ilişkiye girebilmek, o insanla aramızı düzeltebilmek isteriz. Çünkü kaçtığımız şey kendi içimizdeki değersizlik ve yetersizlik duygusudur. İşten çıkarıldığımızda belki saldırırız başka bir iş bulmak için. Yeter ki orada kalmayayım. Orada kalmayayım dediğimiz yer neresi? Korkumla kalmayayım. En çok korktuğum şeyin gerçek olduğunu bana hissettiren durumla kalmayayım. O durumdan hemen çıkarsam, o durumu hemen değiştirirsem bu hissimin de içinden hemen çıkabilirim. Biraz önce dediğim gibi aslında o yaşadığın hissi, hükmü dönüştüren, değiştiren ondan kaçmak olmuyor. Biz ondan kaçtıkça, o yokmuş gibi davrandıkça, arkamıza aldıkça, halının altına ittikçe yokmuş gibi davranıyoruz ama o aslında bizi rahatsız etmeye devam ediyor. Korktuğumuz bir şey oldukça onunla yüzleşmemek için kaçıyor oluyoruz. Korkudan dürtülüyor oluyoruz. Kendi içimizde girmekten korktuğumuz, yüzleşmekten korktuğumuz yerler oldukça aslında onlarla yüzleşmemek için adım atıyor oluyoruz. Bu da korkunun bizi gütmesi, korkunun bizi yönetmesi demektir. Adımlarımız istediğimiz yere doğru, istediğimiz şekilde gitmekten olmuyor. Korktuğumuz şeylerle yüzleşmeyi ertelemek, geciktirmek, engellediğini düşündüğümüz adımlar atmak için oluyor. Yani biz kaçmak için bir yere doğru gidiyor oluyoruz. oraya doğru ilerlemekten, keyif aldığımızdan değil. Bir yerlere girmekten, bir şeylerle yüzleşmekten çekindiğimiz için, onlardan bizi uzaklaştırdığını düşündüğümüz durumlara, kişilere, yerlere doğru ilerliyoruz. Hakikaten sevdiğimizden mi, istediğimizden mi, mutlu olacağımızdan mı? Bunu biz bile bilmiyoruz. Kaçtığımızın bile farkında olmadan kaçıyoruz. Korkularımızın bizi yönettiğinin farkında olmadan korkularımızdan adım atıyoruz. Sevdiğimizden değil. Kalmak nedir peki? Bu duyguyla kalmak. Değersizlik hissettiren durumlarla çevrilmiş olabilirsin. Hayatında ne yöne doğru baksan, belki işin, belki eşin, belki arkadaşların bir şekilde sana değersiz ve yetersiz hissettiriyor olabilir. Bu duyguyla kalmak, bu yerle kalmak o kadar acı verir ki, muhtemelen zaten çocukluğunda en derin travmaları, en büyük yaraları aldığın yerlerdir bunlar. O yüzden acıları dayanılmaz gibi gelir. Bana bu seneler önce yoga dersinde bir öğrencim, kalça açıcı bir pozda, yerde oturuyoruz, kalça açıcı bir pozda öne doğru kapanmış. Çıkmam lazım buradan, öleceğim yoksa, dedi. Onu hatırlatıyor. O kadar yoğun his yaşadığımız bir yerde acı o kadar derin oluyor ki oradan sağ çıkamayacakmışız gibi hissediyoruz. İşte bu en büyük korkularımızın teyitlendiğini hissettiğimiz durumlarda, yerlerde, o acıyı yaşadığımız yerde, o acıyla kalırsam, o acının olduğu yerde kalırsam sağ çıkamayacağım gibi hissediyoruz. O yüzden oradan kaçıyoruz. Korkup kaçıyoruz. Sanki yaşamımıza bir tehdit varmış gibi. Orada kalınca iyi hissedeceğini kimse söyleyemez. Ama orada kendine şefkat göstererek kalabilirsen, korkun, yargın seni yönetmek yerine şefkatinle tekrardan kendinin kaçtığın taraflarınla bağ kurabilirsin. Şefkat, insan olan bizim, insanlık yaşamımızın ve deneyimimizin acı getirebileceğini kabul etmektir. İnsan olmak, insan varoluşu acı, zorluk getirir, yaşatır. Ve şefkat, bunun olduğunu kabul etmek. Zorluğa ruhumuzun ışığını, ruhumuzun gücünü getirerek ihtiyacı olan kabulü, anlayışı, alanı göstermektir kendimize. Değersiz hissettiğin bir durum olduğunda, belki de dört yanına bakıyorsun, hepsi öyle hissettiriyor. Savaşmak, mücadele etmek, durumu değiştirmeye çalışmak o histen seni çıkarmayacak aslında. Erteleyecek. Hala o his seni yönetmeye devam edecek. Değiştirmeden kalmaya çağırıyor. Bir ayrılık mı? Ayrılığı değiştirmeye çalışmadan, bir arkadaşlığın bitmesi mi? Tekrardan onu yeniden canlandırmaya çalışmadan, hayatının bir bölümü kapandı gibi mi hissediyorsun? Bir işten çıktın, çıkarıldın mı? Değiştirmeye çalışmadan kalmak. Değiştirmeye çalışmak çünkü durumu değiştirmek için değil. Sende tetiklediği o en büyük korkunun, sende yarattığı hükmü değiştirmeye çalışmak oluyor çünkü. Burayla kal. Ben bunu yaşadım. Değersizlik hissiyle kaldım. His değil tabii ama anlayın o hüküm. Ve değişmedi kendimle ilgili düşüncem başta. Sadece değersizim hükmü, hayatımın her alanının bana böyle hissettirdiği yerde hiçbir şey değiştirmeden kaldım. Çok çok çok çok çok zordu. İlk gördüğüm şey, ölmedim. Tek diyebileceğim şey buydu. Ölmedim, hala yaşıyorum. Ölmekten beter olmuş gibi hissedebiliyor insan zaman zaman ama hayır, ölmedim. Hala sağ bir şekilde yaşıyorum. Okey, demek ki değersiz olmak öldürmedi beni dedim. Büyük utanç ve suçluluk yaşadığımı fark ettim. Diyoruz ya, bu spiritüel dünyada özellikle çok var. Yaşadığın her şeyi sen yaratıyorsun diye. Evet, bir yere kadar da zaten burada bir gerçeklik payı var. Ama bilinçli yaratmıyoruz, aradaki fark o. Evet, ben yaratıyordum. Yaramdan yaratıyordum. Ama o yaramın gücünün bile farkında değildim. Ben ondan kaçtıkça o güçleniyordu. O beni kovaladıkça benim kaçabileceğim yerler azalıyordu. Ve ister istemez yaramdan kaçtığım için oradan yaratıyordum. İşte bunu anlamıyoruz çoğu zaman. Kaçtığımız yerden nasıl yaratıyor olabilirim diyoruz. Kaçtığımız için hangi yöne gittiğimizi bilerek gitmiyoruz. Sevdiğimiz şeye doğru yönelerek gidemiyoruz. Kaçtığımız için ondan uzak neresi varsa oraya doğru gidiyoruz. Gittiğimizi zannediyoruz. Kucağında buluyoruz kendimizi. İşin komik tarafı da o işte. Ve ben de öyle kucağında buldum kendimi. Ve sağ dedim. Sağ, hala sağım. Ölmedim. Demek ki değersiz olmak öldürmüyor insanı. İlk korkum o şekilde zaten eriyordu. Öleceğim zannettim değersiz olursam. Bunun suçluluğu ve utancıyla yaşayamam zannettim. Çünkü bunu da bak ben yarattım diyordum kendime. O bile şefkatsizlik, biliyor musunuz? Çünkü onu yaratan tarafım acı içinde. Bunun sorumlusu sensin diye parmak salladığımız zaman kendimize şefkatsiz oluyoruz. Kabul etmek, sorumluluğunu almak ayrı bir şey. Suçlamaktan. Evet, ben yaratıyordum ama bilinçli değil, bilerek değil. Yaramın gücünden yaratıyordum. O zaman yaramı da görmem lazımdı. Madem yarattığımın farkındayım, yaramdan yarattığımın idrakına varıp yaramın da idrakına varmak gerekiyor. Burada parmak sallamak değil, yaramın ne kadar derin, ne kadar yoğun, ne kadar acılı olduğunu görmek, idrak etmek gerekiyor. Şefkat işte burada devreye giriyor. Çünkü kendini içinde bulduğun o zor durumlar senin yarandan yarattığın yerler. Demek ki yaran ne kadar derin. Kendini acı içinde bulduğun zamanlar, kendini suçlamak ve değersiz hissiyle belki oradan kaçmak istemen, hala yarandan kaçmak istemen oluyor. İşte bu da şefkatsizlik oluyor. Yaranı inkar etmek oluyor. Yaran bas bas sana bağırırken beni gör diye. Ondan uzaklaşmaya çalışmak oluyor. Evet, benim için en büyük korkulardan biri olan değersizlik inancı, düşüncesi hükmüyle kaldım. Evet, sağ, hala sağdım ama acı içindeydim. Kaldıkça, sağ olduğumu gördükçe hayatta kalabilmek için ondan kaçmam gerekmediğini gördüm. Beraber kalabildik. Acı içinde. Acılı değil demeyeceğim. Acı içinde. Ama kaldık. Acıya dayanabildiğimi gördüm. O acıyla kalabildiğimi gördüm. Sonra dayanmak değil, acıyı tanımaya başladım. O acıya, o hükme varana kadar ne hikayelere inanmışım, ne sonuçlara varmışım, neler beslemiş, hangi düşünceler, hangi yaşanmışlıklar, hangi ilişkiler, hangi sonuçlar, hangi anlamlandırmalar benim bu hükmümü desteklemiş, kendimce teyit etmiş. Onları teker teker sormaya başladım. Bu değersizlik hükmüme sordum. Ne seni buraya getirdi, ne seni besledi? Neye dayanarak bana değersiz olduğumu söylüyorsun? Teker teker ortaya dökülmeye başladı yaşanmışlıklar. Ve aslında hiç de geçerli, güçlü, inanılır şeyler olmadığını gördüm. Bu hükme nasıl varmıştım, neden varmıştım, ne diye varmıştım? Bunlara mı inanmıştım? Bunlar mı kanıtlamıştı? Bunlar mı benim bu sonuca varmama neden olmuştu? bugünkü bakış açımla baktığımda onu besleyen o kanalların hiç de sandığım kadar güçlü olmadığını, hiç de gerçekten bu sonuca varılacak yaşanmışlıklar olmadığını görüyordum. Ben bunları gördükçe güçleri azaldı. Ben bunları gördükçe onu besleyen kanallar benim elimle kesildi. Çünkü artık o düşüncenin, o yaşanmışlığın, o durumun, o ilişkinin bu sonuca vardığını, bu hükmü beslediğini, bunu desteklediğini düşünmüyordum. Orada kalarak, sorarak, ne seni destekliyor diye her bir hikaye ve her bir yaşanmışlığı belki tekrardan gözümün önüne serip onunla kalarak görür oldum. Ve teker teker hepsi gücünü kaybetmeye başladı. Kendimize şefkat göstermek en bilmediğimiz şey. Nasıl yapılacağını bilmediğimiz, nereden başlayacağını bilmediğimiz şey. Duygunuzla kal dediğimiz zaman biraz önce söylediğim gibi kendimize verdiğimiz hükümle kalıyoruz. Hükümle kalmak sadece kendimize daha büyük eziyet ettiriyor. Çünkü o hükümle kalmak beraberinde yargıyı getiriyor. O hükmü bize yarattığı duyguyla kalmıyoruz. Hüküme boynumuz eğik bir şekilde kalıyoruz. Altında eziliyoruz. Kendimizi yargılamaya devam ediyoruz. Daha kal bu hisle dediğimiz şeyde, kalmanın ne demek olduğunu bilmeden cezamızı kendimize tekrarlar gibi kalıyoruz. Orası bir şey dönüştürmüyor. Orası daha da canımızı acıtıyor. İçimizdeki kendimize olan o ağır, o elim aşalı, o sert, yargılayıcı yanımız güçleniyor maalesef. Bak işte diyor. Halbuki biz onun için kalmıyoruz orada. Bu dönem bu şefkat çok kıymetli. Çünkü belki de hayatta sizi zorlayan durumlarla karşılaştıkça o korkunun olduğu yerin bir davet içerdiğini göreceksiniz. Neyden korkuyorsun? Korkup kaçmak yerine korkunun sana bir daveti olduğunu fark edersen. Kaçmak yerine kalmayı seçersen, o en çok korktuğun yerlerde sana ait, sana özgü de birçok şey bırakmış olduğunu fark edersin. Bazen de şöyle oluyor. Kendimize ait bazı şeyler aklımıza geliyor. Yaşamda ne yaşamak istediğimize dair kendimize uyandığımız bir dönem oluyor. Ki bu dönem o dönemlerden biri. Ne yapmak istiyorum? Nasıl yaşamak istiyorum? Kendimi nereden var etmek istiyorum? Benim için ne önemliydi, ne kıymetliydi? Burada kendimi nasıl gerçekleştirmek istiyorum'a dair açılımlar, farkındalıklar, böyle bir uyanışlar yaşıyor olabilirsin. İlginçtir ki o yükselmeleri yaşadığın yerden sonra bile, belki bir iki gün sonra çok derin korkular, anksiyeteler, şüpheler, tereddütler, güvensizlikler geliyor olabilir. Çünkü işte ilginçtir ki yapmak istediğin her şeyin olduğu yerde de aslında en büyük korkuların vardır. Bugüne kadar orayla bağ kurmamış olmanın nedeni o sana özgü yetenek becerilerin, senin şu an belki de yapmaya doğru uyandığın ve bunu düşündükçe yükseldiğin şeylerle bağının kopmuş olması zamanında onlarla ilgili bazı yaşanmışlıkların sende yarattığı yaralar ve travmalar o kadar büyük oluyor ki onlarla bağını kopararak hayatına devam edebiliyorsun ancak. Ancak hayatta bu şekilde kalırım inancı oluyor işte. Ve o korkularının bulunduğu yerde o yeteneklerin, becerilerin sana özgü seni sen yapan şeyler de orada kalmış oluyor. O sana olan özgü sana seni sen yapan şeyler çünkü belki de en sana ait, en otantik halini taşıyan şeylerdi. Ve o otantik halimizi taşıyan yerler çoğu zaman en belki de bizim kendimizi yaşamakta tereddüt ettiğimiz yanlarımız oluyor. Ve yaşadığımız travmalar, acılar bunların gömülmesine neden olabiliyor. Onları yaşayacak, oradan yaşayacak güveni hissetmiyor olabiliyoruz. O güvensizlik ilk etrafa güvensizlik gibi hissetse de aslında kendimize güvensizlik olarak yaşanıyor. Çünkü içimizde bir anksiyete, bir korku yaşıyorsak günün sonunda kaldığımız kişi kendimiziz. Kaldığımız yer yine kendi bedenimiz ve bedende korku, anksiyete, endişe kaldığı zaman ilk bunun kendimize doğru bir korku, endişe, kaygı olduğunu zannediyoruz. Bu şekilde anlamlandırıyoruz. Halbuki bu korku dışarıda yaşanılan bir olaydan kaynaklı olabilir. Ama korku bedende kalıyor. Bedende kaldığı için geriye kim kalıyor o olay geçtikten sonra? Sen, kendin. Ve beden o korkuyu sen kendinle kalırken yaşamaya devam ettiğinden kişinin korkusu kendine ait bir korku oluyor. Kendine dair bir korku oluyor. Kişi kendinden, kendi olmaktan korkmaya başlıyor. Korkunun kendisine dair olduğunu sanmaya başlıyor. Bunu çok çocuk yaşta, çok küçükken yaşadığımız için bu şekilde bilinçli anlamlandırmıyoruz. Ama işte hüküme varıyoruz. Kendi varlışını en otantik, en içten, en özgün halinde yaşadığın zamanlarda bir de eğer travmalar yaşadıysan, sen bunu dışarıya ait bir travma, bir korku olarak değil de kendinin en otantik haline dair bir korku olarak yaşıyorsun. O zaman kendinin en otantik hali sana bir tehdit. Kendinin en özgü varoluşun senin için endişe yaşatan yer oluyor. Ve şimdi de kendinin o hallerine uyanırken, oralarınla bağ kurarken, bu bedeninde yer etmiş zamanında bu taraflarınla özdeşleştirilmiş korkuların, travmaların, yaşanmışlıkların da beraberinde geliyor. O yüzden sen bu taraflarına uyanırken arkasından belki bir saat, belki bir gün, belki iki gün sonra gelen o anksiyete, o korku, o şüphe, o güvensizlik aslında onlarla, o sana özgü varlığınla özdeşleşmiş yaşanmışlıklarını beraberinde getirdiği için ortaya çıkıyor. Buradaki en büyük pratik, yine geldik şefkatle kalmaya. Sadece şefkatle değil, bu şefkatin içinde güveni yaratarak ve bu güveni bedende bulmak gerekiyor. O yüzden bu dönemler kendine yapacağın herhangi bir öz bakım pratiği diyeceğim, kendinle bağ kurduğun bir self care pratiği çok kıymetli. Ve bu bedeni ve sinir sistemini dengeye getirecek, regüle edilecek, sakinleştirecek bir pratik olması çok önemli. Çünkü kendinle, kendine uyanırken bu yükselişin arkasından gelen anksiyete seni sabote edecektir. Seni durduracak, paralize edecektir. Vazgeçmene neden olacaktır. Vazgeçme isteği uyandıracaktır. Bu yükselişler ve alçalışlar çok yüksek iniş ve çıkışlar yaşatıyor olabilir. Buradaki senin kendine olan uyanışını, kendine en özgü halini entegre etmek gerekiyor ve bedene entegre etmek gerekiyor. Bedene entegre etmek de ilk başta bedende bu yerden var olurken güvende hissetmeyi gerektiriyor. Yani kendine ait o özgü otantik halini yaşarken kendi içinde oraya tarafınla bağ kurarken bunu yaşadığın yerde o yüksek hisler değil, çünkü heyecan da anksiyeteye çok benzer bedende yaşarken beden semptomlarıyla, o yüksek yerden değil de sakin, güvende, stabil hissederek yaşayabilmek gerekli. O yüksekler değildir seni ileriye taşıyacak olan. O aslında bağ kurduğun an kendi özünle, otantik halinle, bunu bedende sakin, güvende ve stabil yaşayabildiğin zaman entegrasyonu oluyor demektir. Bu dönem o yüzden şifa pratikleri çok kıymetli, çok önemli, hatta elzem. Bu entegrasyon için gerekli. Bazıları için bu yoga pratiği olabilir, bazıları için meditasyon olabilir, bazıları için somatik çalışma olabilir, bazıları için parka gidip ayaklarını, çıplak ayaklarını toprağa değdirip sırtını ağaca yaslayıp bir manzara seyretmek olabilir. Sinir sistemini ve bedeni dengeye getirecek, regüle edecek ve güvende hissedecek pratik sizin için neyse onu yapabilirsin. En etkili olanı pratik etmenizi öneririm bu dönem. Size geri dönüşü çok yüksek olacaktır. Çünkü bu dönemin en büyük özelliklerinden bir tanesi kendinize olan derin bilgeliğiniz açılıyor. Yüksek bir bilinç açılıyor size sizinle ilgili. Kim olduğunuzla ilgili, özünüzle ilgili, yolunuzla ilgili çok derin bilgiler, çok derin uyanışlar geliyor, açılıyor, kendini gösteriyor. Ve bunlar çok büyük yükselişler yaşatabilir. Çok büyük heyecan yaşattıktan sonra çok büyük korku, anksiyete, kendinden şüphe ve kişisel güvensizlikler geçiriyor olabilir. Yüksek bilinciniz açılıyor halbuki. Bununla kalabilmek, bundan güç alabilmek ve kendine olan inancını buradan yenileyebilmek çok kıymetli. Şu an etrafımdaki her şey yıkılıyor. Elimde olan kayboluyor. Neye inanayım diyor olabilirsin. Ama inanç işte zaten görülmeyenidir. Kışı yaşarken baharın geleceğini görmüyoruz. Ama biliyoruz. İçeriden bir derin bir biliştir o. Aynı onun gibi. Şu anda da görmüyor olabilirsin neyin geleceğini. İnanç zaten görülmeyenidir. Kendine inanç, kendi içinde, kendini bildiğin yerden yaşadığın bir şeydir. Şu an hayatın senin kendine olan uyanışını teyit ediyor gibi gözükmeyebilir. Her şey yıkılırken sen yükseldiğini nasıl yaşayacağım diyor olabilirsin. Ama işte şu an kış yaşanıyor diye bahar yok demek gibi bir şey yok. Kendine olan uyanışınla kendine dair bilgeliğini köklendirdiğin zaman, bu bedene entegre ettiğin zaman, içeriye oturttuğun zaman, o zaman dışındaki hiçbir şey senin içinde kendine dair bildiğin hiçbir şeyi değiştiremez. Her şey yıkılıyor gibi gözükse bile sen içinde yükseldiğini bilerek yaşarsın. Her şey sanki eski tabirinle sana değersizmişsin gibi gösteriyormuş gibi düşünse bile sen içinde değerli olduğunu bildiğin yerden yaşarsın. İşte yarandan değil de değerinden yaşamak da budur. Kalbinden yaşamak budur. Ama kalbinin en derinliklerinde kim ve ne olduğunu, yolunun ve yönünün ne olduğunu bildiğin yerden ancak dışarının sana dikte etmediğini hissedersin. Dışarının artık senin kendinle nasıl hissetmen gerektiğini söyleyemediğini fark edersin. Sen dışarıya artık bu mesajı veriyorsundur. İçinden, kalbinden, en derin bilgeliğinden. Sen kendini bildiğin yerden, sen dışarıya söylersin. Kim ve ne olduğunu. Bunun yaratımını şu an görmüyor olabilirsin. Ama yaratımı hali hazırda harekete geçmiş oluyor. Kışın arkasından gelen bahar gibi. Senin baharında kendi değerini bildiğin, köklendirdiğin ve içerinin artık sana kim ve ne olduğunu söylediğini bildiğin yerden yaşamaya başladığında ortaya çıkıyor olacak. Kendine dair uyanışın kendinle ilgili çok büyük bir farkındalık uyanış açıyor olabilir. Dışarısı başka türlü söylüyor olsa bile senin kendine dair olan bilgin ve bilgeliğini koruduğun yerden hareket etmene, buradan dik durmaya, buradan kendini sahiplenmeye çağırıyor bu dönem seni. Kendini sahiplenmeye. bazen teslim olmak kendi gerçekliğine, kendi özüne teslim olmaktır. Hayatın gelişine girişine, suyun akışına teslim olmak değildir. Kendi içinde bildiğin mutlak gerçekliğine teslim olmaktır. Dışarısı ne derse desin, nasıl gözükürse gözüksün, o kadar iyi bilirsin ki içinde kim ve ne olduğunu, ona teslim olursun. Ona teslim olmak da en derinden, oradan var olmayı sahiplenmek, oradan dik durmak, oradan konuşmak, oradan hareket etmektir. Ona teslim olmak, kendi en öz varoluşuna teslim olduğun yerden, oradan yaşamaktır. Değişmek ve büyümek farklıdır bakın. Bu dönem birçok şeyi değiştirmeye çalışıyor olabilirsin. Ama korkundan değiştirmeye çalışıyorsan, yönsüz, amaçsız, anlamsız bir şekilde kaçtığın için bir yerlere doğru gidersin. Büyümek ise yön, yol ve anlam içerir. Her değişim büyüme değildir. Büyümek bir yöne doğru, bir amaçla, bir yolla değişime doğru gitmektir. Bu dönemi söğüt ağacını örnek vererek anlatacağım size. Söğüt ağacı toprağın üzerine yükselmeden önce daha çok yerin altına işler. Yerin altında çok sayıda, çok yöne doğru ve çok çeşitli kök salar. Her yöne doğru bu köklerini gönderir. Taşlara sarılır, deliklerin içine girer, uzanır, çok farklı yerlere doğru gider, tutunur. Toprağın altında, derinliklerine, çok farklı yönden, çok çeşitli köklerle, çok sayıda kökle yere tutunur. Yer sallansa bile ayakta kalabilecek şekilde kendini stabilize eder. Kendini köklendirir. Her yöne doğru. Ancak bunu yaptıktan sonra yukarıya doğru iyice yükselir. Gövdesi kuvvetlenir, güçlenir, genişler, büyür, sertleşir. Gökyüzüne doğru yükselir. Kendini sağlama aldıktan sonra, kim ve ne olduğunu bildikten sonra, olduğu yere iyice kökünü saldıktan sonra, ondan sonra yükselir, yönünü belirleyerek. Gökyüzüne doğru, genişleterek kendini, kuvvetlendirerek. Dalları gövdesi kadar sert değildir, gövdesi kadar kalın değildir. Tam tersine, onlar daha esnektir. Güneşin olduğu yöne doğru hareket edebilecek şekilde, gelen rüzgarlar, esen rüzgarların etkisinde hareket edebilecek şekilde çok daha esnek, daha incedir. Bunların hepsi bir amaç, bir yön, bir niyet belirler. Hepsinin nedeni vardır, hepsinin amacı vardır. Hepsi bir şeye hizmet eder. Kendini gerçekleştirmeye, var etmeye, devam etmeye, yükselmeye, büyümeye, devam etmeye hizmet eder bu varoluş şekli. Her birinin bir amacı, bir hizmeti, bir yönü vardır. Değişmek, büyümek için çoğu zaman ileriye gitmekten bahsedilir. Bu dönem ise korkularınızla yüzleştirerek ve en derin, sana özgü, en otantik halinde seni buluşmaya çağırarak aslında köklerine çağırıyor. Gövdeni, yapraklarını, ağaçlarını, çiçeklerini değil, köklerine ilk başta in diyor. Korkuların oldukça kaçma meyilinde olursun. Kaçma meyilinde olan insan kök salamaz. Bu kadar basit. Kaçma meyilindeysek, hatırlatıyorum, kaçtığımız kendimiziz. Çünkü korkuyu bedende yaşadığımız için ve günün sonunda ne yaşanırsa yaşansın, geriye kalan bu bedende biz olduğumuz için korkunun bize karşı yaşandığını sanıyoruz. Kendimizden korkulur oluyoruz. Korkuyu getirenin bizim bir varoluş şeklimiz olduğunu zannediyoruz. Ve genelde en otantik, en saf, en bize özgü varoluş buna neden olan zannediyoruz. Çünkü çocukken oradan var oluyor oluyoruz. Yaşadığımız tüm korkular, tüm travmalar işte bizim en otantik, en bizi mutlu eden, en bizi coşturan, en neşe getiren, en sevgi dolu hissettiren, en sevgiyi verip alabildiğimiz halimize oluyor. Bu hayatta sevilmek, sevmek, en büyük mutluluğu, doygunluğu yaşamak istiyorsak aslında o en kendimizden korkar hale geldiğimiz otantik halimizle bağ kurmamız gerekiyor. O yüzden de zaten derler ya, aradığın şey en çok korktuğun yerde. En büyük korkunun olduğu yerde. İşte sen, senin en otantik halin, senin bedeninde en büyük korkunun olduğu yerde. Korku da sende ve sen kendinden korktuğunu zannediyorsun. Korkunun sen olduğunu zannediyorsun. Korku yaratan şeyin senin en otantik halin olduğunu düşünüyorsun. Tehdidin kendin olduğunu zannediyorsun. O yüzden de kaçtığımız bu hükümlerimiz zannederken, bir başkası, bir yaşanmışlık, bir deneyim zannederken kendimiziz. Kendimizden kaçarak yaşıyoruz. İşte bu nedenden. O yüzden de kök salamıyoruz. O yüzden de bir yöne doğru boy atamıyoruz. İnşa etmekte zorlanıyoruz. Büyümekte, gelişmekte zorlanıyoruz. Kendinden kaçmayı bırakmaya davet ediliyorsun. Ve bunun yolu şefkatte. Şefkatte gizli. Buradaki anahtarın şefkat. Kaçma nedenin yaran, yarana şefkat. Ki kalabil, ki kök sal. Kalmadan kök salamazsın, kaçarak kök salamazsın. Kök salmadan da yükselemezsin. Yükselsen bile kolayca devrilirsin. İşte hayatın getirdiği. Yaradan kendimizi yarattığımız zaman, kaçarcasına yaşadığımız zaman devriliyoruz gelen olaylarla. Çünkü sağlam bir şekilde tutamıyor köklerimiz bizi. Ayağımızın altında yeryüzü her sarsıldığında biz de devriliyoruz ve tekrar baştan inşa etmemiz gerekiyor. Bu dönem ise artık sana seni gösteriyor. Seni göstermek istiyor. Sana gösterilenleri olumsuz diye deneyimlersen, olumsuz diye yorumlarsan, yine korkar, yine yargılarsan kendinden kaçmaya devam ediyor olacaksın. Bu kaçmayı bırakıp şefkatle kalmayı seçersen ise en otantik halinle buluşacaksın. Ve kendini sahiplenmeye davet ediyor bu dönem seni. Sahiplendiğin yerden kökünü sal, kökünü saldığın yerden iyice tutun kim olduğuna. Kim olduğunu bildiğin yerden artık orayı güçlü bir şekilde, dik bir şekilde sahiplen. İşte dışın sana başka türlüsünü söylese bile, etrafın, dünya, evren, arkadaşların, ailen, partnerin, hayatın, deneyimlerin, şu an yaşadıkların sana kendi içinde bildiğinden farklı bir şey söyler gibi gözüküyor olsa bile, sen kendini bildiğin yerden öyle bir tutunuyor olacaksın ki kendine, öyle dik bir şekilde sahipleneceksin ki dışarısı artık dikte edemeyecek senin kim olduğunu ve senin kim olduğunu yeryüzü deneyimlemeye başlayacak ilk başta. Ayaklarının altındaki yer deneyimleyeceksen kökünden deneyimleyeceksin. Unutmayın ki yaratım kök şakradan olur. Üçüncü gözümüz bize ne yaratacağımızla ilgili bilgi verir. Vizyonumuzla ilgili, misyonumuzla ilgili, yolumuz, yönümüzle ilgili bilgi verir. Ama yaratım kök çakradan olur. Düşünün, bu dünyaya nereden geliyorsunuz? Kök çakradan. Kök çakradan yaratıyoruz bu üç boyutlu dünyada. Kök çakranızı hafife almayın. Kök çakranızın dengede olması güvenle ilgilidir bu dünyaya varoluşunuza, bu maddedeki halimize güvenle ilgilidir. Bedende güvenli olmakla ilgilidir. Bu güveni bulamadığımızda yaratım enerjimiz engelleniyor. Üçüncü gözünüzle kendinizle ilgili çok bilgi oluyor olabilirsiniz. Yaratmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Yaratım üçüncü gözde değil, kök çakranızdadır. Kök çakra da köklenmekle alakalıdır. Köklenmekle olduğumuz yerde güvenle ilgilidir. Varoluşumuza, hayata, ayağımızın altındaki yere ve işte buradaki güveni bulmaya çağrılıyorsunuz. Ki köklenebilin. Ki köklenebilin ki yönünüzü bildiğiniz yerden yükselebilin. Ve kendi gerçekliğinizi dimdik koruyabilin. Davet öyle güzel bir davet ki ben bile heyecanlanıyorum. Ben bunu kendi içimde, kendi alanımda deneyimliyorum. Deneyimim çok derin, çok geniş. Ve inanın hiç bilmediğim bir şefkat türü şu an varoluşum. Kendimle ilgili çok derin, çok kıymetli yerlerle bağ kurdum. Her gün biraz daha açılıyor ve inanın. Zorluklarım, evet, benim de var. Ben de zorlanıyorum. Bu insan varoluş deneyimi zor. Ama bir tarafımda inanılmaz büyük bir şükür, inanılmaz büyük bir şefkat ve inanılmaz büyük bir coşku dolu kendimle kavuşmuş olmama dair. Etrafımdakiler yıkılıyor gibi gözükürken, etrafımda hayat şu an elimin altından kayıp gidiyor gibi gözükürken birçok anlamda ben kendime kavuşuyorum. Ve şu an en büyük gerçekliğim benim kendi içimde yaşadığım. Kendi yolculuğumu daha detaylı bilenler bilir. Şunu söylemek istiyorum kendi hikayeme dair. Çünkü belki bazılarınıza da bir umut olur, inancınızı kuvvetlendirmenizde yardımcı olur. Ben kendimi hatırladığımdan beri, 5 yaşından beri çok sessiz bir çocuktum. Kendimi o yüzden hep utangaç diye tanımladım, içe dönük, içe kapalı diye tanımladım. Herkes de bu şekilde tanımladı. İsmim Seda, ses anlamına gelir ama çok sessizdim. Sesim çıkmazdı. İlkokulda hatta bununla ilgili dalga geçerlerdi benimle. Ortaokulda, lisede arkadaşlıklarım hep teke tek oldu. Grup içinde hep sessizdim ben. Hatta iki kişi konuşurken biz yanımıza üçüncü bir kişi gelse susardım. Anksiyete olurdu bende. Konuşamazdım, tutulurdum. Anlatmak istemezdim, tedirgin olurdum. O kişinin ne düşüneceği, iki kişiye uygun nasıl konuşabilirim bilemezdim. Bu sosyal bir anksiyeteymiş. Ben de bunu yeni öğrendim. O sessizlik, o grup içinde konuşamama beni çok bağ kurmaktan uzak tuttu. Başkalarıyla bağ kurmaktan, arkadaşlık etmekten, çoğu zaman dışarı çıkmaktan, gruplar içinde buluşmaktan gidemezdim büyük grup toplantılarına. Gelin görün ki 30'umda yoga eğitmeni oldum. Yoga aşık olduğum şeydi ve o zaman yaşam amacım dediğim şeydi. En çok yapmak istediğim, yapmak için heyecan ve heves duyduğum şeydi. Ama konuşmak, insan önüne konuşmak en büyük korkumdu. En büyük travmam. En yapmaktan çekindiğim şey. Yapmak istediğim şeyi yapabilmek için en büyük korkumu şifalandırmam gerekiyordu. Ders verirken sesim kesilmeye başladı. Sesim kısılmaya. Hatta öyle bir nokta geldi ki sol tarafımdaki ses tellerim paralize oldu. Bakın, paralize oldu diyorum. Öyle sesimin kısılması gibi değil. Gitti. Ve bana doktorlar sordu. Bir travma mı yaşadınız? Bir ameliyat mı oldunuz? Ne oldu? Aklıma hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey olmamıştı. Ben hiçbir şey olmadığını zannediyordum. Yıllar sonra anladım ne olduğunu. O dönem anlamadım. Bir şey olmadı dedim. Reiki'ye o zaman başladım. Bana ses telin 6 ay sonra, belki 12 ay sonra gelir dediler. Reiki'ye başladım. 6 hafta içinde sol tarafımdaki ses tellerim tekrardan hareket etmeye başladı. Şifaya ben orada başladım. Buna neden olan şeyin ne olduğunu hala tam bilmiyordum. Üzerinde çok çalışıyordum. Kendimi ifade etmekte zorlandığımdan bahsediyordum. Bunun üzerine çalışıyordum. Fakat niye böyle bir paralize olmuştu? Ancak seneler sonra fark ettim. Ben bir travma yaşamamıştım. Ama ben korktuğum şeyi her gün deneyimletiyordum kendime. İnsan önüne çıkıp ders vermek, konuşmak, insan önüne çıkıp ağzımdan bir ses çıkması, kendimi ifade etmek, ortaya koymak, gerilmek, duyulmak benim için çok büyük bir travmaydı. Ben bir büyük travmatik olay yaşamamıştım. Ben her gün kendimi travmaya maruz bırakıyordum. Bana sorarsanız en sevdiğim şeyi yapıyordum. Aşık olduğum şeyi yapıyordum. Yapmaya çağrıldığıma inandığım şeyi yapıyordum. Peki bunu yaparken nasıl travma yaşıyordum? Ve bedenim bunu yine de yaşadığı için ben ne kadar seversem seveyim, yaptığım şeyden ne kadar keyif alırsam yapayım, bedenim insan önüne çıkıp konuşmayı tehdit olarak gördüğü için her gün travma yaşıyordu ve benim her gün sinir sistemim dengeden çıkıyormuş. Ve bedenim her gün onu buna maruz bıraktığım için beni durdurmaya çalışıyormuş. Sen kendini koruyamazsan ben seni korurum diye. Sesim kısılırsa konuşamam, konuşamazsam ders veremem. Bakın bedenim nasıl beni sözde kendince travma olarak gördüğü şeyden koruyor. Ve benim yapmak istediğim şeyi yapabilmem için en büyük travmalarım ve en büyük korkularımla yüzleşmem gerekti. En büyük korkum da benim insan önüne çıkıp konuşmak. Sadece benim değil bu arada. Dünyada çoğu insan var bunun gibi. Çünkü görülmek ve duyulmak çoğumuzun paylaştığı bir travma. Çünkü çoğumuz maalesef travmatik olaylar yaşayarak büyüyoruz. Ve bu bizi susturuyor. Bu bizi kapatıyor. Bu bizi olduğumuzdan farklı bir yere getiriyor. Konuşmak, şu an sesimi duyurmak benim aslında yaptığım her şeyin temelinde. Bu podcast'i çekemezdim. Ben bunun üstesinden geçmiş olamasaydım. Şu an verdiğim eğitimler, workshoplar, kamplar, çalışmalar, koçluklar. Ben duyulmaya, görülmeye izin vermeseydim, kendimdeki en büyük travmayla yüzleşmeseydim, bunu şifalandırmasaydım, bugün yaptığım hiçbir şeyi yapamazdım. Bugünkü ben olamazdım. Ve bakın, son zamanlarda eğer son ses kayıtlarımı dinlediyseniz bilirsiniz, 3 yaşımdaki halimle buluştum. İşte en çok değersizliği hisseden ve en çok şefkate ihtiyacı olan halimdi. Ve onunla buluşup kavuştuğumdan beri ondan önceki yaşlarımı düşünüyorum, 3 yaş öncesi. Onları hatırlamaya başladım. Ah, biliyor musunuz ki ben 1-1,5 yaşında falan sokakta çocuk gördüğümde hemen gider kendimi tanıştırır, el tutmak isterdim, oyun oynamak isterdim. O çocuğun kim olduğunun hiçbir önemi yoktu, yaşının hiçbir önemi yoktu. 2 olsun, 12 olsun hiç fark etmezdi. Çocuk çocuktu benim için. Coşardım. Eve sokamazdı annem beni. Sokakta çocuk varsa sokakta kalmak isterdim. Sırf bu yüzden 18 aylıkken annem beni kreşe gönderdi. Çünkü sokaktaki tüm çocuklarla gidip arkadaş olmak istiyordum. Kendi boyumdan, yaşımdan bağımsız. Bu çocuğa ne olmuştu ki 5 yaşında okula başladığında sessiz, sedasız bir çocuk olmuştu. Hakikaten sessiz ve sedasızdım. İsmim Seda ama artık ben değildim. Bensiz bir ben olmuştum. Benliğimden yoksun bir ben olmuştum. Adım Seda, sessiz ve sedasız olmuştum. Ancak ve ancak en derin travmalarımla teker teker yüzleştikçe asıl benliğimle kavuşuyorum. Kim hatırlar 5 yaşından önceki beni? Kim hatırlar o yaştaki halimi? Ve 5 yaşı o kadar zaten yine çocuk ki, küçük ki herkes sen hep böyleydin der zaten. Ama hayır, hep öyle değildim. Bir bedenim biliyor bunu, öyle olmadığımı hep. Annem babam bile beni öyle kabul etti. Bu çocuk böyle dediler. Hepimiz bunu kabul ettik. Hiçbirimiz bunun çok büyük bir anksiyete, çok büyük bir travma, çok büyük bir benlikten vazgeçiş olduğunu fark etmedik. Ben ne diyorum size? Çok ciddi bir sosyal anksiyeteymiş benim yaşadığım. 2 kişi konuşurken 3. bir kişi geldiğinde susmak çok derin bir sosyal anksiyeteymiş. Ben bunu yeni öğrendim. Bilmeden bile, adı koymadan bile kendi amacıma hizmet etmek, kendimi gerçekleştirmek için zaten yüzleşmek zorunda kalıyordum her gün. Bugün geldiğim yer, kendimle bağımı kurduğum yer, bir çocuk gibi mutlu olduğum bir yer. Ve gerçekten buradaki varoluş benliğimi yaşayabiliyorum. Ben olmayı yaşayabiliyorum. Artık sesli ve sedalıyım. Ve en büyük mutluluk ve doygunluk bu. Bu içeriden büyütüyor beni. Bu içeriden besliyor beni. Hala dışımdaki dünyam yıkım halinde gözüküyor. Bir bilseniz. Ama içerisi bahırı yaşıyor. Dışı ta tam orayı görmese bile içim baharı yaşıyor. Ve biliyorum ki içim dışıma taşacak. Bunun mümkün olduğunu söylemek istiyorum size. En büyük travmalar bile atlatılabiliyor. Ve inanın, ben dediğiniz siz olmayabilirsiniz. Edindiğimiz kimlikleri çok erken yaşta ediniyoruz. Kendimizi o zannediyoruz. Otantik halimizden, benliğimizden kopmuş oluyoruz. Ve içimiz boşmuş gibi yaşıyoruz. İşte bu dönemler o tekrardan en otantik halinizle bağ kurmanızı sağlayacak deneyimler getiriyor olabilir. Bunların bazıları size olumsuz gibi gözükse de onların arkasında başka bir bilgelik saklı. O olumsuzluğun acısının içindeki bilgelik nedir diye sorun size. Acıdan kaçmak yerine acının gösterdiği, işaret ettiği yer nedir, yara nedir, söylemeye çalıştığı şey nedir? Onu kalabilmek de şefkat gerektirir yarana ve yaralı tarafına. Ben kendi üzerimde yaptığım tüm çalışmaları sizlere sunuyorum. Çeşitli şekillerde sizin yolunuzda, sizin kendi varoluşunuzu gerçekleştirmenizde yardımcı oluyorum. Bunu birebir koçluk seanslarıyla yapıyorum. Çanaklarla kristal sonik terapi, ses şifa terapisiyle yapıyorum. Yerinde isteyenleri ikili yapıyorum. Ve programlarım ve kamplarımla yapıyorum. 13-16 Temmuz'da kendinle sevgiden buluş atölyeler serisini veriyor olacağım online olarak. Perşembeden pazara. Perşembe ve cuma akşam saatlerinde olacak 2,5 saat. Hafta sonu tüm gün olacak ikisi de online olarak. Ve işte kendinle, acınla, yaranla, reddettiğin taraflarınla, korkularınla, kaygılarınla şefkatle kalmayı bilmiyorsan bu çalışma sana şefkatle kalmayı öğretecek, sevgiyle kalmayı öğretecek. Korkmayı, kaçmayı bırakıp kendinle barışmayı gösterecek. Daha yeni buna katılanlar atölye bittikten sonra çok şeyin değiştiğinden bahsettiler. Atölyelerden sonra koçluk seansları sunuyorum. Daha uygun da oluyor herkes için. Çünkü bu atölyeler serisinde en son katılanlardan bir tanesi Mart'ta şey dedi, açık kalp ameliyatı geçirmiş gibi hissediyorum. O kadar derin yerlere iniyoruz ki arkasından birebir koçluk seansları, orada işlediklerimizi çok daha sizin özelinizde, size özgü konularda daha derinlerde işlememizi sağlıyor. Bu atölyeler serisinden sonra koçluk seansları sunuyorum. İsteyenlere paket halinde sunuyorum. O zaman fiyatta da bir uyarlama yapıyoruz zaten. Arkasından da kristal sonik terapi seansı sunuyorum. Tüm bu uyanışları, tüm bu farkındalıkları, tüm bu açılımları destekleyecek ve dönüşümümüzü destekleyecek şekilde. Daha Mart ayında katılmış olan ve arkasından bu sunduklarımdan da faydalanmış olan biri 5 senedir psikoloğa gittiğini fakat çok büyük tıkanıklıklar yaşadığından bahsetmişti. Ve bu çalışmaya katıldıktan ve bu sunduklarımdan faydalandıktan sonra hayatında çok güzel yeni açılımlar olduğunu ve devamının da geleceğini hissettiğini söyledi bana 2 hafta önce. İşte bu. Ben bu yaptığımı bu yüzden yapıyorum ve yaptığıma gerçekten inanıyorum. Çok büyük değişimler yaşıyor katılan herkes. Hayatları, benlikleri, varoluşlukları değişiyor, rahatlıyor, şefkat içinde oluyor, ilişkileri değişiyor. Kabulden yaşıyorlar ve şimdiden söylüyor, daha yeni biri, Mayıs'takine katılan biri dedi, ilişkilerim değişti, varoluş şeklim değişti, arkadaşlıklarım çok daha rahat, çok daha güzel dedi bana. Cıvıl cıvıl. Dün gördüm kendisini, kristal sonik terapi yaptık beraber. Bundan sonra her şeyin çok daha güzel olacağını hissediyorum dedi. Değişimleri zaten hissettim dedi. Bakalım bu terapi seansından sonra daha neler olacak dedi. Hepsine ihtiyacınız yok. Sadece atölyelere bile katılarak büyük değişim yaşarsınız. Ama şunu söylemem lazım. Atölyelere katılanların %90'ı geri kalanına da katılıyor. Hatta %90'ından fazlası, doğruyu söylemek gerekirse, atölyelerden sonra hem koçluk hem de kristal sonik terapi alıyor. Çünkü görüyorlar ne kadar büyük açılımlar olduğunu ve kendilerini ne kadar daha fazla destekleyebileceklerini. Eğer bu dönem kendi varoluşunuzda açılımlar yaşamak istiyorsanız veya açılımlar yaşıyorsunuz ve onu nasıl koruyabileceğinizi, tutabileceğinizi, entegre edebileceğinizi bilmiyorsanız, şefkatle nasıl kalabileceğinizi bilmiyorsanız, kendinizle sevgiden, varoluşunuzun tamamıyla buluşmak istiyorsanız, hayatınızda yaranızdan değil, değerinizden yaratmak istiyorsanız, bu atölyeler çalışmasına katılmanızı öneririm. Dediğim gibi 13-16 Temmuz 4 gün. Bilgi almak istiyorsanız sedaerkman.com adresinden, web sitemden bilgi alabilirsiniz. Veya bana e-mail gönderebilirsiniz. Instagram'dan Sound of Seda'dan bana yazabilirsiniz. Bir de 11-15 Ekim'de Yoga ve Şifa ile Ferahlığa Yolculuk Kampı yapıyorum Antalya'da. Bu kamp yoga, meditasyon, somatik deneyimleme ve kristal çanaklarla ses şifa seanslarından oluşuyor. Bu kampta biraz önce bahsettiğim bedeninizde sen olmakla özdeşleştirdiğin o korku algısını yeniden düzenliyoruz. Korkuyu dışımızda olan şeylere karşı duyduğumuzu zannediyoruz. Halbuki korku bedenimizde taşıdığımız bir şey. Kendimize aslında duyduğumuz bir şey oluyor. İçimizde olanı yansıtıyoruz dışarıya sadece ve dışarıdaki bir şeyden korkuyormuşuz gibi deneyimliyoruz. Travma bedende. Korku bedende, endişe bedende. Ve biz işte bedeni, içi yeniden düzenliyoruz. Algınızı yeniden düzenliyoruz. Orada deneyimlediklerimizle tekrardan kendinle, bedeninle, iç dünyanla, varoluşunla, merkezinle, kendi ruhsal gücünle bağını kuruyorsun. Bunu yapmanda yardımcı oluyorum. O bağını kurduktan sonra algın zaten değişmeye başlıyor. Çünkü tehdit, hiçbir şey kendi içinde tehdit değildir aslında. Bir şeyi tehdit olarak görmemizin tek nedeni onunla baş edemeyecek olmamıza inancımız. Onunla baş edebilecek becerilerimizin olmadığını düşünmemiz. Becerilerimizi geliştirdikçe o şey bize tehdit olmaktan çıkar. Burada tehdit olarak gördüğümüz, inanın, kendimiziz. Kendimizin otantik hali. Kendi içimizdeki travmalarımızla, yaşanmışlıklarımızla deneyimimizi dönüştürdükçe korku ve tehdit algımız dönüşmeye başlıyor. Kendi becerilerimizi geliştirdikçe baş edebilme kapasitemiz artıyor. Acıyla kalabilme becerimiz artıyor, kapasitemiz artıyor. Korkup kaçmak yerine kalabilmeyi öğreniyoruz. Sinir sistemimiz yeniden düzenleniyor, yeniden yazılıyor. Yaşamı, yaşamak istediklerini, kendini yaratmak istediğin yerden, yapmak istediğin her şeyi yapabilecek şekilde bedenin tekrardan regüle ediliyor. Sinir sistemin regüle ediliyor. Bedene güven geliyor. Yaratım güveni hissettiğin yerde olur. Biraz önce de söylediğim gibi. Korktuğumuz zaman kapanırız. Düşünün, korktuğun zaman hemen göğsün kapanır, omuzların öne çekilir, küçülürsün. En küçük hedef olmaya çalışırsın çünkü. Ancak güvende hissettiğin yerde kalbini açarsın, genişlersin, geniş alan almaktan çekinmezsin. Yaratım enerjisi bu izin verdiğin, güvende hissettiğin yerde olur. Güvende hissettiğin yerde çünkü artık kendini korumaya, kollamaya veya kaçmaya çalışmıyorsundur. Artık kendinden bir şey yaratmaya doğru gidersin. Hayvanları düşünün. Doğum yapacak hayvanlar doğum yapacakları zaman ulu orta yapmazlar. Kendilerine kuytu, güvenli bir alan bulurlar. Yaratım ancak güvende hissettiğimiz yerde olur. Kendimize bu güveni yaratmak da bize düşüyor. Hayatın bunu bize sunmasını, bu alanı bize sağlamasını beklemek çok bekleriz. Kaçmaya devam ederiz. Kendimize güvenli alanı sunmak ilk başta kendimizde, bedenimizde güveni bulmakla başlıyor. Travma bedendeyse nereye gidersek gidelim, travmayı, travmanın yarattığı korkuyu, endişeyi bedenimizde her yere taşıyoruz demektir. Kendimizi bırakıp bir yere gidemediğimiz için korkularımız, travmalarımız, hepsi bizimle, acılarımız geliyor demektir. O zaman kaçmaya devam ederiz. Güveni ilk başta kendi bedenimizde bulmamız gerekir. Yaratım ondan sonra olacaktır. Ve bunu bu kampla sağlıyoruz. Kendinde, sinir sisteminde, anksiyete ve stresle baş edebilecek tüm pratikleri öğretiyorum. Öğretmekte kalmıyor, yaptığımız tüm çalışmalarla zaten sinir sistemin kendiliğinden bunu değiştirmeye başlıyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Başka bir alanda bunu yapmak bunu daha da güçlü kılıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü evinizde kaldığınız zaman, evinizde yaptığınız tüm çalışmalarda her ne kadar yine bir farkındalık, bir derinlik, bir dönüşüm olsa da ki oluyor, bunu herkesle gözlemliyorum. Yine de ertesi sabah işine gittiğinde veya evinde yaşadığın arkadaşların veya partnerin varsa, ailen varsa onlarla ilişkini tanıdığın yerden yapıyorsun, bildiğin yerden yapıyorsun. Sen dönüşür değişirken yine de etrafındakiler seni bildikleri yerden onlarla etkileşime ve iletişime geçmeni bekliyorlar. Ve sen de alıştığın yerden onlarla var olmaya devam edebiliyorsun. O zaman kendi içinde yaşadığın o değişimi, o farkındalığı entegre etmek, tutmak ve oradan kendini var etmek daha fazla çaba gerektiriyor. Daha fazla uğraş gerektiriyor. Çünkü yeni oluşurken bir yandan da seni eski alışkanlıklarına, varoluşuna, paternlerine davet eden bir ortam, bir sistem ve ilişkiler oluyor. Kamp gibi bir yere geldiğinizde 5 gün alıştığın yerin dışına çıkıyorsun. Şöyle düşünün, tatile gittiğinizde, hiç bilmediğiniz farklı bir yere gittiğinizde daha farklı bir yerden var olmak çok daha kolay olur. Belki kendini özgür bırakmak, daha farklı giyinmek, daha farklı konuşmak, kendini daha farklı aktiviteler yapmaya açmak daha kolay olur. Çünkü orada nasıl bir insansın bilmiyorsun. Orada oturmuş bir sistemin, oturmuş bir alışılmış varoluş şeklin, alışılmış bir hareket etme şeklin yok orada. Orada senin için ne geliyorsa içinden oradan var olmaya çok daha büyük bir alan var. İşte kamp da böyle bir şey. Bambaşka bir yerdesin. Senin için her türlü varoluşun mümkün olduğu bir alan oluyor orası. Belli alışkanlıklarını, belli varoluş şeklini, belli ilişki paternlerini getirdiğin bir yer değil. Yok onların hiçbiri. Ve işte böyle bir yerde bu çalışmaları da yaptığımız bu alanda, çalışmaların büyük dönüşümü, sana dokunuşu, sende yarattığı aydınlanma, yükselme, açılım çok daha kolay bir şekilde entegre oluyor. Çok daha kolay bir şekilde hücrelerine iniyor. Sen çok daha kolay bunu sahiplenebiliyorsun. Çünkü eski varoluşunu talep eden bir yer olmuyor. Bir ilişki, bir iş olmuyor. Yeni varoluşundan kendini ortaya koymanı ve gerçekleştirmeni davet eden bir yer oluyor tam tersine. Yaptığımız tüm çalışmalar, tüm pratikler hepsi bunu destekliyor. Günün sonunda yaptığımız kristal çanaklarla ses şifa seansları da enerjisel anlamda eskiyi temizlemeyi, arındırmayı sağlıyor. Enerji alanından o eski alışkanlığın dediğin, eski paternlerin dediklerini de arındırıyor. Sana yeniyi ortaya koyman için her anlamda alan açılıyor. Hem farkındalığınla, hem bedeninde, sinir sisteminle, hem fiziksel, hem ruhsal, hem enerjisel olarak. Bu kamptan çıkan herkes bambaşka çıkıyorum diyor. Bambaşka bir varoluş. Sadece keyifle geçmiş bir 5 gün değil. Dönüşüm hücresel seviyeden oluyor. Yaşamın başka bir yerden var oluyor. Sen başka bir yerden var oluyorsun. Güveni bulabileceğini bildiğin bir yerden. Ondan sonra güveni artık kendinde arıyorsun. Ve kendinde buluyorsun. Yaratım enerjin yükseliyor. Hayatta yapmak istediğin şeyleri yapabilecek donanımın oluyor. Güveni, huzuru, mutluluğu mümkün olduğunu görüyorsun. Ve bunun sende olduğunu görüyorsun. Evet. Söylediklerim sizlerle rezone ediyorsa, benimle çalışmak isterseniz ben gönülden sizlerle çalışmayı isterim. Beni kendi içimde yaşadığım tüm şifalanmayı sizlere sunmak en büyük mutluluğum ve bağ kurmak benim için en büyük doygunluk. Sizleri önce kendinizle bağ kurmaya davet ediyorum. İlk kurduğumuz bağ kendimiz. Kendimizle bağ kurduktan sonra etrafımızla kurabiliyoruz. Ve ilk kaçtığımızda kendimiz. Kaçmayı bırakıp kendinizi sahiplenmeye çağırıyor bu dönem. Ben de bu yolculuğunuzda size rehberlik etmek, bu alanı tutmak, yol göstermek, şifalanmanızda yardımcı olmak isterim. Benimle çalışmak isterseniz Sound of Seda Instagram hesabından mesaj atabilir. sedaerkman.com web sitemden bilgi alabilir. Bilgi daha detaylı almak istersen e-mail gönderebilirsin. Kendini sahiplendiğin, kendine şefkat gösterdiğin, yolunu, yönünü bildiğin yerden köklenecek kadar kendine güvendiğin ve buradan yükseklere doğru yükseldiğin yeni bir dönem dilerim. Sevgiyle.